Ayrım 13.
Sayfa 113. Bir kuyumcu ustasının elinden çıkma, şeklini şemalini onun tayin ettiği, kanadının ardına altından bir yayı incelikle yerleştirdiği. Yakuttan bir göz, diğeri görünmüyor. Zaten bakmak için, görmek için yapılmamış. Bir ebabil kuşuna benziyor. Tıpkı bir aşk gecesinin ardından yollanan hediyelere benziyor. Ancak bu çok daha manalı. Aşk ve emeğin birbirine karışmasından olan eserime karşılık senden gelen, eski sevgilimden gelen. Ona her rastlayışımda şöyle haykırmak istiyorum. Seni öyle hissediyorum ki içimde müthiş, her daim bir tanemsin, canımın içisin. Kim bilir, belki de bir gün rahatça dile getiririm bunu. Ona her rastlayış ayrı bir sarsıntı benim için. Sümbül Ağa halimden anlar görünür. Saadetli padişahım, ben küçürek bir kız iken anam, ki onu hayal meyal hatırlarım artık, sadece sarışın bir hayal olarak bana pek güzel olacağımı söylerdi. Etrafımdaki herkes dillendirirdi bunu. Sapsarı saçlarımın omuzlarıma varışı, sol yanağımdaki gamze, kaşlarımın hilal misali kıvrılışı, nehir rengindeki gözlerimin ok misali kirpiklerin ardından hüzünlüce, süzgün bakışı ile bir yandan zekice parlayışı pek methedilirdi. Küçücük yaşımdan hatırladıklarım bunlar. Doğduğum mahallede yaşam basitti. Ders adetin bir köşesine sığınmış, bu eski koca kentin kocaman kucağında küçücük kalan, kendi halinde bir semtti bizimki. Marangoz olan babam işinin ehli bir ustaydı. Zanaatkar değil, sanatkardı o. Paşa konaklarına dolaplar, kapılar yaptığını hatırlıyorum. Saraya bile giren işleri varmış. İhtimal el becerim ondan mirastır. Evimizin keyfini, dirliğini, düzenini sağlayansa anamdı. O neşesi hiç eksilmeyen kadın. Sürekli çalan bir müzik gibiydi hayat o dar sokaklarda, avuç içi kadar avlularda. Alçalıp yükselen ama hiç susmayan, gündüzleri hızlıca, akşama doğru yavaştan, gece evlerden dışarıya az biraz sızıp sönmeye yüz tutan. Hiç somurtmazdım küçükken. Öylesine güler yüzlü bir çocuktum, tüm mahallenin sevgilisi. Saçlarım sanki hep okşanmaktan parlaktı. Sonra o zelzeleyi azim oldu. Ağabeyin Sultan Mustafa devrindeki o korkunç felaket. Şehir surlarının hemen içindeki evimiz yerle bir oldu. Ben o sırada üst katta imişim. Nasılsa kurtulmuşum. Anam, babam, güzeller güzeli ablam can verirlerken. Ders adette hasar görmeyen yer kalmadığını, koskoca Fatih Camii'nin, Beyazıt Camii'nin, Mihrimah Sultan Camii'nin, kapalı çarşının, hanların, hamamların, surların yıkıldığını, halkın hep cami avlularında, meydanlarda toplandığını, senin sarayı cedidinde bile azim çatlaklar açıldığını sonradan anlatılanlardan duydum. O sırada bir şeyi idrak edecek yaşta değildim. Ama bu elim hadise benim kader hattımı da belirlemiş meğer. Ertesi gün komşulardan sağ kalanlar beni kurtarmışlar. Sonunda Esma Sultan'ın sarayında buldum kendimi. 6 yaşında yetim bir çocuk. Dedim ya, güzelliğimle dikkatini çekmişim. Hemşiren yetiştirdi beni. Ancak büyüdükçe beklendiği kadar muhteşem bir dilber olmadım. Pek dikkati çeker bir yanım kalmadı. Diğer kızlarla yarışmakta kifayetsiz kaldım. Ama aklımı herkesle rekabete sokar idim. Bir de neşeyle gülüşümü. Zaten bundandır ki Esma Sultan da beni senin haremine layık buldu, takdim etti. Sadece kalınca sesimle şarkı söylerken garip bir hüzün örtüsüne büründüğümü söylerdi Esma Sultan. Zaten bir müddet sonra şarkı söylememi yasaklamıştı. Ola ki çocukluğumun o tasasız günlerinin hatıraları idi sesimi böylesine acılaştıran. Benden güzellerin arasında olsam da bir gün senin gözlerinin bana takılacağını biliyordum. Ve yine bana malum olmuştu ki bu gözler üzerimde uzun müddet kalmayacaklar. Olsun, olsun varsın. Güzelliğin bu derece mühimsendiği bu dünyayı reddetmek istedim hep. Geriye gözlerimdeki hüzün kalacaktı nasılsa. Bir de gamzem. Şu küçümen cariyenin benim aşkı dilimin aklının erdiklerine de bak. Sümbül Ağa'nın ona naklettiği alem ahvaliyle bu derece alakadar olması şaşılası bir vaka. İkisi oturup memleketin siyasi ahvalini konuşurlarmış meğer. Bu kızın bambaşka oluşu çoktandır Sümbül Ağa'nın malumudur ve benim için taşıdığı emniyeti de pekala bilir. Arzuma uyarak her yaptığını nakleder bana. Ama bu kez kızın Rus çariçesi hakkındaki fikirlerini bana anlatırken zorlandı epey. Hakikat şu ki Sümbül'ün aklı kıza yetişemiyor. Haşmetli efendim de koynundaki hazineyi göremeyecek kadar kör demek. Bu kız sadece benim olsaydı, hayatımın eşi, hayatımın dostu olsaydı. Cennet hayali bu mudur yoksa? Haşmetli Hakan, şu Harem-i Humayun'un derununda neler gelir kulağımıza, neleri işitiriz de şaşarız, duyacak olsan sen de şaşarsın. Hiç dışarıya çıkamamak, dışarıda olan biteni bilmemek manasına gelmiyor yani. Zihnimi meşgul eden kimi meseleyi sana açmak isterdim. Seninle bu hususta sohbet etmeyi çok arzulardım, mümkün olmadığını bilsem de. İnsanoğlunun zaafı ile hırsı nihayetsizdir. Ve hayalleri. Şu Moskov çariçesi Katerina'nın hayalleri tam da bu hudut dinlemezliğe şahittir. Kadın kısmını nasıl telakki ettiğiniz malum. Ama düşündüm ki ancak bir kadın böylesi çılgın hayallerin peşinde koşar, böylesi ince teferruata dalar, gerçekleşmese de ne gam. Tarih yazıcıları bu hayali yazacak ve seni korkuttuğunu da. Vezirlerin nasıl da telaşa kapılmış malum. Hatta senin gayrı bildim, bizim devletin işi Allah'a kaldı dediğini söylerler. Benim merakımı yanlış anlamayasın sevgili padişahım. Elbet bu Moskov karısının istediğini elde etmesine duacı olmam. Elbet devleti Osmani mülkünün Moskov gavurunun çiğnemesiyle kirlenmesini istemem. Lakin çariçe denen o kadının, ünvanının hakkını veren o kadının varoluşu yüreğimi hoplatır başka sebepten. Bunca uzakta, bunca kapalı da olsam, can dostum harem ağası Sümbül Efendi, ki o da pek meraklıdır dışarıda, uzaklarda olan bitene, pek nüfuzlu dostları sayesinde divanda konuşulanları bile öğreniverir. Koca haremde benden başka onu dinleyen, dinlese de anlayan yoktur zaten. Bu yüzden kimi geceler gizlice sohbet ederiz onunla. Benim pencerem olur, bedenimin asla erişemeyeceği yerlere uzanırım hikaye ettikleriyle ve sanki yaşarım onları. Malumatımı arttırmak beni güçlü kılar. Kime karşı mı? Kendime. Evet, bu Katerina'nın hayali Konstantiniyye'yi zapt etmek ve de denizlere açılmak imiş. Hem de kadim Rum'u, Bizans'ı yeniden kurmak ve başına geçmek elbet. Bak hele sen, beni en çok etkileyen Çariçe'nin yeni doğan torununa Konstantin adını vermesi de değil. Ancak bu bebeği emzirmesi için Ege adalarından, Rum karılarından süt anne getirtmesi oldu. İşte hünkârım, böylesi ayrıntı tesadüfi olabilir mi? Bunu ancak bir kadın hayal eder. Tıpkı benim kağıttan bahçelerim misali, oralarda yaşadıklarım gibi. O torununu yeni bir Bizans imparatoru hayal ediyor imiş. Kimileri bu fikre gülüp geçer. Lakin Nemçe ile kurduğu ittifak, kubbe altında hayli rüzgarlar estirir mutlaka. İnsan bazen düşmanına da böyle hayranlık duyuyor demek ki, onun kazanmasını bir an bile istemese de. Evet, ben aslında hayallere hayranlık duyuyorum. Zaten mühim olan hayaller değil mi sultanım? Hayallerimizde yaşadıklarımızı sahiden yaşamasak da olur. Sadrazamın bana malumat vermekte bir miktar gecikmiş anlaşılan. Moskov çariçesi Katerina Nemçe kralıyla ittifak yapmıştır ha? Muhilev'de bir araya gelmişler demek. Bu iki kafirin mülakatlarındaki meram nedir? Şu Grek projesi dedikleri ne ola ki? Devleti Aliye'ye ciddi bir tehdit meydana getirir mi? Bu suallerin cevapları meçhul. Sadrazamım kafi malumatı toplamak üzere gayret eder. Sanki bütün düşmanlar bir olup karşımıza dikilirler. Ama eden bulur derler ya, şu İngiltere kafiri şimdi pek uzaklardaki bir kıtada kendilerine Amerika denen bir milletle serbestiyet iddiası sebebiyle muharebe halinde imiş. O İngilizler ki Rusyalı'ya denizlerde nice yardım etmiş idi. Ömrüm kifayet eder mi bilmem ama o uzak kıtada muvaffak olamayacaklarına şahit olmayı arzu eder idim. Sevgili padişahım, artık kedere bırakmayacağım kendimi. Malum karar verdim mi tutabilirim ben. İhtimal ki bir gün senin kıymetli aşkına nail olsam, senin tarafından iltifatlara boğulsam, emsalsiz hediyelere gark olsam ve hatta o pek nadide aşk mektuplarının muhatabı olsam, aşkın kıymetini, sihrini yitiriverirdi. Artık o şiddetle arzulanan vuslat, o iri yüzük taşını çevreleyen küçük elmaslar gibi sıradanlaşırdı, sönükleşirdi. Oysa bu şiddetli arzuyla kavrulmak beni yaşatıyor, istikameti değiştirse de. Sadrazam Paşa hatırımı sayar ya, geçen gün ona bir kahve ikram etmek fırsatını buldum da memleketin halini görüştük bir müddet. Meğer bu Katerina da şimdi anası Maria Teresa göçünce iyiden iyiye gemi azıya alıp tehditler savuran Nemçe Kayseri Joseph de birleşip bizi yutmak isterler imiş. Hele o Moskov kafirinin ezeli ebedi hayalidir zaten Osmanlı'nın boğazlarını kullanıp da Akdeniz'e açılmak. Esasında Dersaadet'i yeniden Bizans'a çevirmek en büyük rüyadır onun için malum. Ya İspanya denen memleketin isteklerine ne demeli? Bakalım Necabetli hükümdarımız bunlarla baş edecek istişareleri yapabilecek mi? Kararları alabilecek mi? Benim sevgilim, sana böyle fütursuzca hitap etmekteyim artık. Mektuplarımı asla göndermemeye kesinlikle kararlı olduğumdan. Onları ilk yazmaya başladığımda bir gün hepsini birden sana vermeyi hayal etmiştim. Senin alakanı çekeceğini düşünüyordum. Okumaya meraklı olduğunu, insanların hikayelerini öğrenmekten zevk duyduğunu zannediyordum. Hele orta yerinde kendin olunca. Ama zaman geçtikçe seni de gözümde, gönlümde büyüttüğümü, aslında senin sana kıymet biçtiğim kadar kıymetli olmadığını fark ettim. Evet, benim sana verdiğim pahadır seni değerli kılan. Ve ola ki mektuplarımın, hayatımın hülasası olan mektuplarımın bir kenara atılabileceğinden korktum. Elimden geleni yapıyorum, gayret ediyorum. Hayatımda sen hiç olmamışsın gibi düşünmeye, davranmaya çabalıyorum. Neden bunca vazgeçememek? Bir gün gelecek, biliyorum, umurumda olmayacaksın. O günü bekliyorum işte. Tek amacım o güne ulaşmak, senden kurtulmak. Seni bunca isterken bu arzuyu dile getirmek tuhaf. Ama hakikati bir itiraf bu kendime. Dün gece sanki bir şey beni cinlerin meşveret yerine çağırdı. Uyur gezer gibi kalktım, kimseyi uyandırmadan pek yavaşça oraya yürüdüm karanlıkta. Ve kendimi orada birden bambaşka bir dünyadaymışım gibi hissettim. Belki Sümbül Ağa'nın bir gün evvel hikaye ettikleriydi beni buna yönlendiren. Orada beni bir şeylerin, olağanüstü bir şeylerin bekleyeceğini söylemişti bana ve daha önce bir başka cariyenin de orada bir gece geçirdikten sonra değişip bütün gönül bulantılarından kurtulduğunu. Hani sanki diyeceğim ki beni yarı uykulu elimden tutup götürdü oraya ve bıraktı. İzahı zor, pek zor. Uzun zaman kalamadım orada. Ama yine gideceğim el ayak çekilince. Aşkın kişinin zihnini kah bulandırıp kah pırıl pırıl yaptığını öğrendim artık. Ben parlaklığında peşindeyim şimdi. Şimdi de İspanyol elçisinin şehrimizde olduğunu arz ettiler bana. Bizim korsanların esir aldığı İspanyolları satın almak için geldim der ama aslında ne sebeple geldiği malumdur. Devlet-i Aliye ile dostluk anlaşması yapmak ister görünür, görünür de esasında amacı Cezayir dayısının elini ayağını bağlamaktır, gemilerine saldırmaktan alıkoymaktır ki bu kabul edilemez. Kaptan-ı Derya Hasan Paşa ile de istişare etmeli bu meseleyi. Prusya hükümdarı Frederick'in telaşı da manalı görünür bana. Maksat sadece bizim yanımızda yer almak değildir elbet. Hakikatte kendi düşmanlarının kuvvetli olmasını arzu etmez. Dershanette yaşayıp da onların hesabına nakli kelam eden boldur. Bunlardan çıkardığı türlü malumatla hareket eder kral. Ne kadar itimat edilir onu bilmem. Bilirim bizi yalnız bırakmaktır hepsinin çabası. Sual ettiğim vezirlerim Prusya ile ittifaka girişmek artık mecburu hale gelmiştir derler ya, yine de temkinli olmakta fayda vardır. Evet, bu hususta iyice bir istişare etmek gerektir. Vezirlerime divanda uzun uzadıya münakaşa edilmesini buyuracağım. Vakit vakte uymaz. Şimdi nasıl bir yol takip edeceğimizi kararlaştırmak çetin bir iştir. Cenab-ı Hak bu devleti aliyeye imdat eyliye. Yeni bir evşan bahçe yaptım benim sevgili sultanım. Diğerlerinden farklı sanki. Bu bahçeyi seyre daldığımda, hatta elimi değdirdiğimde tuhaf şeyler oluyor. Bu bahçenin hususiyeti hem hayalimden geçenlerle hem de bugüne kadar okuduğum tarih malumatımla inşa etmiş oluşum. Meşgul olduğum mevzu da farklı. Burada melekler gökyüzüne ejder çekmekteler. Efsaneyi bilirsin elbet hükümdarım. Kadim inanışa göre yılan eğer yeryüzünde 100 yıl yaşayabilirse bir ejderhaya dönüşürmüş. Ve karşı durulmaz felaketler ard arda gelirmiş. Eğer melekler yetişip de ejderhalaşan yılanı kancalarla tutup gökyüzüne kaftanın ardına çekerlerse ve onu orada ağzı kuyruğuna erişen bir halka haline getirirlerse sonsuz yaşam çemberi tekrar tekrar tamamlanır imiş. Ve güya çakan her şimşek esnasında bu sırada çıkan ışık ile sesten ibaret imiş. Bunu bana kıymetli hemşiriniz Esma Sultan anlatmış idi. Beni bir fırtınalı gecede konağın bir köşesine büzülmüş gördüğünde. Sonraları her şimşek çakıp gök gürlediğinde bunu düşündüm. Hatta kendi içimdeki fırtınalarda da bu hayal hep avuttu beni. Ancak ne yapsam seninle düştüğüm aşkın fırtınasından kurtulamıyorum sadece. Sen bu misal bir yağmurun altında gezinmeyi arzu eder miydin bilmem. Ama ben gezindim. Zaten aşık olmak tıpkı ejderhadan şimşekleri olan bir yağmurun altında gezinmeye benziyor. Galiba ancak yüreğimin ta dibinden temenni ettiğimde kurtulacağım ejderhadan. Her ne halise. Zaten sana göstermeye niyetim yok bu eseri. Dedim ya, bu bahçeyi yalnızca kendim için yaptım sahiden. Yaparken neler düşündüğümü, bu işi kaç günde bitirdiğimi hatırlayamıyorum. Rüyada gibi meydana getirmişim bu işi. Başlarken önce bir duraksadığımı, ardından içimden gelen farklı bir güçle işe koyulduğumu hatırlıyorum. Kağıtların renklerini dikkatle seçtiğimi, kendimi bu konuda bir türlü tatmin olmuş hissetmediğimi ve sonra makasın adeta elimin bir uzantısıymış gibi neredeyse kendi kendine hareket ederek motifleri oraya koyduğunu, kağıtların tutkalla birleşmek için, biçimlerin levhanın üzerine yapışıp manzaradaki yerlerini almak için sanki can attığını hatırlıyorum. Başlangıçta hayalimdeki her şey iç içe geçmiş idi, şekilsiz, şemalsiz. Sonra gitgide şekle büründüler, önümdeki mukavva parçasının sathına yayıldılar. Bahçemde bir manzara. Keskin hattı birkaç koyu selvi tarafından bozulan çıplak bir tepe. Bu epey dik tepeye doğru kıvrılan taşlı yol, iki yanında çiçekler, etrafa yayılmış çiçekler. Benim alçak gönüllü kaftığım. Yolun iki yanındaki ağaçların hepsi akasya. O elmasi beyazlıktaki çiçekleri açılmış, kokuları havaya savrulmuş. Narin yapraklarının taptaze yeşili kıpırtılı. Deniz yok bu manzarada. Yalnızca bir durgun göl tepenin eteklerinde. Gölde tek bir kayık boş. Gökyüzü berrak, derin mavisinin üzerinde tek bir bulut yok. Ama bir şeyler eksik. Henüz. Bahçenin içindeyim şimdi. Akasya ağaçlarıyla gölgelenen parlak küçük çakıl taşlarından oluşan yolda ilerliyorum. Bir yandaki kayısı renkli güller yüzlerini ışığa dönmüş, öte yandaki mor sümbüller birbirine bitişmiş sanki. Kesif bir mor leke misali yapışmışlar bahçenin bir kenarına. Ve çalılar da eksik değil. Çetrefil kararmış, dikenli dallarının sergilediği tezatla çiçeklerin güzelliğini daha da ortaya çıkarırcasına. Günün hangi saati belli değil. Hem garip bir aydınlık hem alacakaranlık. Belki suların lacivert saati, o ışığı toplayan lacivert. Gölün suları alttan aydınlatılmış gibi. Alttaki aydınlık üstteki laciverti delmeye çalışıyor. Tepenin üzerinde birdenbire beliriyor beklenen meclis tamamlanıyor. Şaşırmıyorum bir anlık irkilmenin haricinde. Tepenin rengi kendi seçtiğim soluk altın renginden parlak bir kızıllığa geçiyor ansızın. Önünde oynanacak oyuna münasip bir renk. Yeryüzünün bütün korkularını derleyip toplamış bir mahluk. Yine de yeterince korku salamıyor içime. Arzuladığım korkuyu salamıyor. Karşıma dikilen ejderha ile boğuşmayacağım. Zaten kendim yaratmışım onu. Yoksa boğuşmak için mi yaratmıştım onu? Ejderhayı korkutmak, ejderhayı ürkütmek, gözdağı kime? Kıyasıya mücadele etmek, kiminle? Bunun aslında ne kolay olduğunu bilseydim. Ejderhanın şekli şemali her an değişiyor, renkleri de. yanar döner sırtından birer mızrak misali çıkan kanatları değil onu korkutucu kılan, aksine göz okşuyor kanatlarındaki rengarenk tüyler. Mızrak kanatlarının gizleyemediği kapkalı yılan gövdesinin kırılışı da değil. Mağaraya benzer ağzından faslalarla çıkan alevlerin ani ışığıyla aydınlanan boğum boğum pençeleri de ateşin harıyla tutuşup birer şakuli alev okuna dönen selvi yaprakları hiç değil. Gözlerindeki hiddet, evet o. Dalgalanan vücuduyla her adım atışında yer sarsılıyor, toprak ayaklarının altında çatlıyor, yarılıyor derken bir cennet kuşu göklerden süzülüp geliyor. Bütün dehşeti yok saymak, bütün korkuları yatıştırmak üzere. Başındaki altı parlak telden bir hotoz. Sanki bir yakut, sorgut takmış. Tıpkı gelin misali. Kuyruğu rengarenk, sanki silme hindinin kumaşları toplanmış da albenilerini yarıştırır. Tıpkı padişaha takdim edilen hediyeler misali. Göz açıp kapayıncaya kadar melekler zuhur etti şimdi kuşun yanında. Zarif kanatlarını telaşsızca çırparak alçaldılar. Kanatlarının saydamlığı öylesine yalın kat ama bir o kadar da mukavim. Refakat ettikleri kuşun ihtişamını gölgelemekten çekinircesine itinalı, bir meltem kadar hafif hareketlerle bir çember meydana getiriyorlar gökyüzünde. Sanki bu manzaranın murtad parçasıymışçasına ve pek alışık oldukları bir işi yapıyormuşçasına ellerindeki ipek halatları aşağı salıyorlar. Halatların kancaları bir lahzada ejderhanın kanatlarına dolanıyor kendiliğinden. Ejderha debeleniyor ama karşı koyamıyor. Sadece dönerek yılan kahve bir halka haline geliyor. Bir an gökyüzüne asılı kalıyor. Bahçenin önüne severek yerleştirdiğim akasya ağaçları usulca hışırdıyor, hoş kokulu bir rüzgar kaplıyor her yanı. Artık tepenin kızıl renginden eser kalmamış. Birdenbire üzerine çöken yağmur bulutlarından morumsu bir duman rengine bürünmüş. Ansızın bir şimşek çakıyor, bulutları delip geçiyor. Bütün bahçeyi aydınlatıyor, beni de. Ardından kopan gürültü pek kısa sürüyor. Yaşam çemberi bir kez daha tamamlanıyor. Sonsuzluk bir kez daha kurtarılıyor benim içimdeki sonsuzlukta. Kader çizgimiz nasıl da birbirine bağlı. Hatta daha da öte, düğümlü. Efendim kafes hayatının son zamanlarına isabet eden bir bayram günü, aslında kıt olduğunu bildiğim tayinatıyla, gönlünden kopup benim için imal ettirdiği o lal taşlarıyla bezeli sim aynayı verdiğinde artık kolayca ayrı düşemeyeceğimizi anlamış idim. O sanki bir aynayı İskender idi. İşte o kadar kıymetliydi benim için. Hani efsanelerdeki ayna, güya hocası Aristo tarafından yapılıp İskenderiye'de yüksek bir yere konulmuş olan ayna, Büyük İskender baktığında 100 fersah mesafede bulunan düşmanını gördüğü ayna.